Ayrım 5, sayfa 40.
Eylül 2019, aynı akşam. Ilgaz, hayalle yapmak zorunda olduğu zor ve sevimsiz konuşmayı bitirmiş olmaktan dolayı huzurlu mu yoksa huzursuz mu hissettiğinden emin olamıyordu. Kısa sürmüştü fakat hiç de kolay olmamıştı. Herhangi bir erkek için kendisine deliler gibi aşık olan hiçbir kadına veda etmenin kolay olmayacağını bilecek kadar kadın tanımıştı hayatında. Hele ki bu aşka onun istediği biçimde değil de bir parça karşılık vermiş, karşılık değilse de bir parça umut vermiş, umut değilse de işte o malum şeyi epeyce vermiş her erkek için zor olacağı kesindi. En zor zamanlarında yanında bulmuştu hayali. Bunu kabul ediyordu fakat ona hiç söz vermemişti ki. Kendiliğinden bir yakınlaşma, 2 yıl süren bir yatak arkadaşlığı, sanki 10 yıldır sürüyormuş gibi görünen bir kadeh arkadaşlığı, daha çok bir dostluk, daha doğru sözcükle bir çeşit ortaklık gibiydi onlarınki. Dert ortaklığı. Sıradan bir öyküyü olağanüstü bir şekle sokma arzusuyla, olağanüstü bir öykü içinde çaresizce yer alma arzusunun çelişkili ilişkisi. İlk arzu kendisinindi, ikincisi hayalin. Bunu hep fark etmişti fakat söylememişti ona. İkisi de kendi arzularını gerçekleştirmek istiyorlardı. Ancak birbirlerine bu kadar zıt olan iki arzu bile sırf yoğunluğundan ötürü bazen taraflardan birinin gözüne çaresiz iki ruhu ve bedeni birbirine yaklaştırdığı için tek bir arzuymuş gibi görünebiliyordu. Ilgaz bu son düşünce aklından geçer geçmez bir parça utandığını hissetti. Çünkü bu ilişkide taraflardan birine değil, çok zaman ikisine de böyle görünmüştü. Bu ilişkinin içine bahar girmeseydi, belki de hep öyle devam edecekti. Kim bilir? Ama girmişti bir kere. Ilgaz'ın hayatına girmişti o güzel kadın. O Ilgaz'ın hayatına girdiği andan itibaren Ilgaz, onun hayalin hayatına da girdiği gerçeğini, dolayısıyla bu gerçekliğin hayalin dünyasında ne gibi yankılar bulduğunu görmemiş, görmek istememiş, açıkçası çok da ilgilenmemişti. Asıl olan buydu ve şimdi bütün bunları düşünmek zaman kaybı, anlamsız ve geç kalınmış bir eylemdi. Düşünmekten vazgeçti o da. Bir saniye içinde unutmayı başarıverdi. Hayalin bazı geceler burnunda tüten ve yaşına rağmen hala pürüzsüz olan teninin kokusunu, dalgalı kahverengi saçlarını, ona çok yakıştığını düşündüğü, gülünce göz kenarlarında beliren ince, hüzünlü çizgilerini, çelişkilerini, hayata karşı direnişlerini, bedeninin altında inleyişlerini ve Ilgaz'ı çok sevişlerini. Unutmuştu hiç yaşanmamış gibi. Sabahlara kadar süren sohbetleri, içtikleri vodkaları, cinleri, bahar geldiğinden beri bunları sık düşünmemişti zaten. Baharın gizemli tavırlarından ürkmedikçe, o tavırların sebebini çözebilmek için yolu hayale düşmedikçe, bahar yaklaşmadığında onu düşleyerek hayalle sevişmedikçe de hatırlamamıştı. Yarın yeni bir gündü. Yeni bir gün ve hayatının ikinci perdesi. Baharla birlikte güzün üzerine güneş doğmuşçasına, kalbinde pırıl pırıl bir aşkla ve yıllardır hissetmediği kadar büyük bir umutla Ege'den ayrılıp güneye gidecekler, bir sürede orada yaşayacaklardı. Sonrası İstanbul'du. Sonrası yeni bir film olmalıydı artık. Yepyeni bir beste, nefis bir öykü ve alkışlar. Bahar ona kaybettiğini sandığı yeteneğinin kaybolmadığını düşündürüyor, onu harekete geçiriyor, İlham veriyor, içini yeniden yaratma arzusuyla dolduruyordu. Henüz herhangi bir söz kaleme almamış, herhangi bir beste oluşturacak kadar nota mırıldanmamış, herhangi bir öyküyü düşünememişti ama olacaktı. Onunla değişecekti her şey. Bir şeye inanmak, o şey gerçekleşinceye kadar umut etmek demekti aslında. Ilgaz yalnızca umut ettiğinden habersiz bütün bunlara inanıyordu da. Dolabından bavulunu çıkarıp yatağına koydu ve büyük bir özenle içini doldurdu. Olimpos'ta kapanacakları, yaratıcılığına yeniden kavuşacağını düşündüğü ıssızlığın ortasındaki evi onlar için ayarlayan arkadaşına telefon açtı. Her şeyin hazır olduğundan emin oldu ve içi rahatladı. Uçakları ertesi gün 11.45'teydi. Önce Antalya'ya inecekler, sonra karayoluyla devam edeceklerdi. Birkaç saat önce konuşmuşlardı ama uyumadan önce Bahar'ı arayıp sesini yeniden duymak istedi. Aradı fakat uzun uzun çalmasına rağmen telefon açılmadı. Bir iyi geceler mesajı bile atamadan uyuyakaldığını düşündü ve gülümsedi. Genç kadın, üniversiteden beri tanıdığını söylediği ve 3 aylık birliktelikleri süresince sık sık sözünü ettiği Sumru ile alışverişe çıkmıştı. Ilgaz onlara katılamamıştı. Gitme kararını o kadar ani vermişlerdi ki, tamamlanmak üzere öylece duran pek çok yarım işi vardı. En kısa zamanda boşaltacağını söylemek için dükkan sahibiyle konuşacaktı mesela. Çarşıdaki esnafa veda edecekti. Ve tabii asıl büyük iş Hayal'le konuşmak ve ona veda edip hoşça kalmasını söylemekti. Bahar'la son konuştuklarında alışverişi bitirmiş, Sumru'yla yemek yiyorlardı. Ve Ilgaz'a eksik bir şey kalmasın diye dolaşırken yorgun düştüklerini, geceyi Sumru'da geçirirse daha iyi olacağını söylemişti. Sabah erkenden kalkar, bir taksiye atlar ve havalimanına giderim. Orada buluşuruz. Daha önce buluşmaya çalışırsak zaman kaybederiz. Ne dersin? Nasılsa çok fazla eşyam yok. Küçük bir bavul hazırladım, antrede duruyor. Gelirken onu da yanına alırsın. Olur, öyle yapalım tatlım. Getiririm tabii. Bu konuşmayı yaptıktan sonra vaktin nasıl geçtiğini fark etmemişti bile. Çarşıdaki ve dükkandaki işlerini bitirip Hayal'e gitmişti. İşin en zor kısmı oydu fakat Hayal umduğu kadar güçlük çıkarmamış, bu vedanın bir gün gerçekleşeceğini bildiğini söylemiş, ağlayıp sırlamamış, işi daha da içinden çıkılmaz bir hale sürüklememişti. Bu tutumu Ilgaz'ı şaşırtmış olsa da kadının üzerine aniden çöküveren hüzün, kırgınlık ve sistemkar havayı fark etmiş, üzülmüş ve onun yanından ayrılır ayrılmaz kendini bir bara atıp iki duble rakı içmişti. Sanki kadehin biri Hayal'e hoşça kal, diğeri Bahar'a hoş geldin için kalkmıştı o gece. Saatine baktı. Vakit epeyce geç olmuştu. Bir an Bahar'a ulaşabilmek için Sumru'yu aramayı düşündüyse de vazgeçti. O da uyumuş olabilirdi. Arayıp rahatsız etmek istemedi. Hem daha tanıştırılmamışlardı bile. Buna hiç fırsatları olmamıştı. Çekindi. Sabah olunca aramak daha akıllıcaydı. Hazırladığı bavulu kapının önüne, Bahar'ınkinin yanına koydu ve yatağa uzandı. Telefonun alarmını kurdu. Yoğun ve zorlu bir gün geçirmişti. Uykuya dalması en fazla birkaç dakika sürdü. O birkaç dakika içinde aklından ertesi gün veda edeceği ve onu yalnızlığıyla, mutsuzluğuyla 2 yıl boyunca ağırlamış olan şehir, bir saat önce veda ettiği kadın, o şehre ve o kadına dair hiçbir anı geçmedi. Bahar'la yaşayacakları ertesi gün, onun da ertesindeki tüm günler zihninin tüm kıvrımlarını işgal etmişti. Veda etmek ancak gidilecek yer umut vaat ediyorsa kolay bir eylemdi ve ancak tutunacak yeni bir şey olanlar için sıradandı. Ilgaz bu yüzden çabucak uyumuştu. Oysa elinde bir yenisi olmayan için yeninin olduğu yerde bile eskinin sözü geçmeye devam ederdi. O gece Ilgaz'a birkaç dakika içinde ulaşan uyku, Hayal'e işte bu yüzden sabaha kadar uğramadı. İzmir, Ocak 2007. Hayal, faturasını ödeyemediği için kesilen elektrik yüzünden bir haftadır buz gibi sabahlara uyanıyor, yataktan çıkmaya bile çekiniyordu. Ev kaloriferliydi ama yakıta verecek parası olmadığından 3 çubuklu küçük bir elektrik sobası almış, kış geldiğinden beri evin neresine giderse onu oraya taşıyordu. İzmir'in ayazının, nemden midir bilmiyordu ama İstanbul'unkinden daha sert, insanın yüzünü kesen bir usturaya benzediğinden emin olmuştu. Gerçi Erzurum'un kışını da yaşamıştı o, Antep'in kışını da. Oraların kışı ağırdı asıl. Mersin ılık geçirirdi, İskenderun'da öyle. Kışları ılık geçen ama insana berbat hissettiren bir yer daha vardı belleğinin gerisinde. Çok gerisinde. Fırtınayla karışık, deliler gibi yağmurun yağdığı bir sabah, biri görüverir korkusuyla aslında ondan esirgenenleri hayattan çalmak için hırsız gibi çıkıp gittiği ve uzun yıllar sonra ikinci kez, bu sefer de sanki her gören onu tanıyıverecekmiş korkusuyla bir katil gibi girip gezdiği aydın. İnsan orada yazların upuzun ve cehennem gibi oluşuna öyle bir alışırdı ki, o yazları tatmamış olan biri için gayet ılık sayılabilecek olan kış yaz boyunca sere serpe balkonlarda yatan, nemden ve sıcaktan nefes alamayan aydınlığa fazla gelirdi. Koca bir yaz, nefes aldırmayan hava, kış gelince de tıpkı evden kaçıp gittiği o sabahki gibi günler süren, şehrin yerlisinin sidikli diye nitelendirdiği yağmurlarla ve insanı serseme çeviren rüzgarlarla geçerdi. Duruldu muydu da yaza benzeyiverirdi aniden. Ortası yoktu. İşte öyle havalarda, hele ki gök gürleyince, küçük dua kendi yatağından kaçar, gelir onun koynuna saklanırdı. Ah be küçük dua, sabah sabah yine kendi yatağından kaçıp koynuma sızmayı becerdin, görüyor musun? Dua, analığının kızı, yani üvey kız kardeşiydi. Ve onu çok severdi. O şehre, öz babasına ve önüne eğilip kendi şeyini görse günah işleyeceğinden korkan ve sırf bu sebeple neredeyse helaya gitmeye bile korkan biri olarak nitelediği, Allah'tan kızının adını dua koyacak kadar korkan Fidan'ın saçmalıklarına katlanabilmesine yardım eden tek güzellikti dua. Kim bilir neredeydi şimdi? Kim bilir hangi ellerdeydi? Okumuş muydu mesela? Evlenmiş miydi? Aşık olmuş muydu hiç? Yoksa o da kendisi gibi aşk sandığı ilk pisliğin peşine takılıp kaçmış mıydı? Sen gemiyi terk eden ikinci ıslak fare mi oldun dua? Yoksa katlandın mı günah olur diye anan gibi her şeye? Babamın dayağına, ananın beş vakit sakızına, kaçıp gittikten sonra şu bencil ablan mahallenin diline sakız olmaya ha? Sakız olmuş muydu ki mahallenin diline? Olmuştur tabii, olmaz mı hiç diye söylendi. Ve sırt üstü yatarken aniden yana döndü. Doğanın koynuna girdiği an yaptığı gibi dizlerini göğsüne çekti. İçi daralmıştı. Uyumaya ve mazinin gölgesinden kaçmaya çalıştı ama başaramadı. Dua ne vakit aklına düşse böyle olurdu. Pavyonlardan kurtulur kurtulmaz ve ucuz barlarda şarkı söylemeye başlamadan az önce fırsatını yakaladığı an ilk iş memlekete gitmiş, sormuş soruşturmuştu onu. Fidan'ı ya da öz babasını değil, yalnızca onu, duayı. Her yağdığında avlusunu su basan, kovalara doldurdukları o suyu ancak merdivenlerden çıkınca ulaşabildikleri sokağa boşaltıp geri döndükleri avluyu, bunu ancak defalarca yaparlarsa kurutabildikleri camlardan içeri sızan suyuysa, günlerce kurutamadıkları, o yüzden duvarları insana burnundan nefes aldırmayan, nefesi hep ağızdan almak için içindeki insanların ağzı hep açık dolaştığı, bu yüzden eğer ki kaçmazsa bir ahmağa dönüşeceğini düşündüğü küçük evlerinin yerinde koca bir apartman dikiliydi. Kaçtığında ne oldu ki? Sırasıyla önce aptal aşık, sonra biraz haydari, biraz şakşuka, biraz kuzu ciğer, sonra orospu, sonra ucuz bir bar şarkıcısı, şimdi de eskici. Kaçtığında ne oldu? Bu düşünceler aklından geçerken gözleri dolmuştu. Başucu kitaplarından birinden okuduğu bir şiirin bir dizesi paldır küldür düşüverdi aklına. Ağırdı hayal için anlamı, ürkütücüydü, keşkenin hemen öncesiydi, pişmanlığın son adresi. Evden mi kaçmalıyım, kaçmamalıyım? Ne bakkal aynı bakkaldı, ne tuhafiye kalmıştı köşede, ne yılda bir kere bire yeni birer eteklik kumaş verdikleri terzi, ne de tanıdık bildik bir yüz. Fazla da kalmak istememişti o şehirde. Dediklese illaki eski bir komşu ya da okuldan onu tanıyabilecek bir iki eski arkadaş bulacağını bilmiş. Fakat onlara kim olduğunu nasıl söyleyeceğini bilememişti. Amaçsızca bir iki gün şehri gezip geldiği gibi sessizce ayrılmıştı. Küçük duaya ait tek bir ize bile rastlayamadan. Fidan anne günahsız hayatına devam ediyor muydu? Ya babası? Günahkar hayatına veda etmiş miydi? Gidişi Fidan'ı günahkar yapmaya, babasını tövbekar etmeye yaramış mıydı? Bilmiyordu. Bilmek istemiyordu da. Ama dua. Bütün bunları, memleketini, hele ki bukle saçlı, hokka burunlu, sıska mı sıska duasını sabah sabah aklına getiren Ayaz'a mı, ödeyemediği faturaya mı, karnı doyurulmayınca sahibini ısıtamadığı halde yüzü kızarmayan üç çubuklu sobaya mı, yoksa parasızlığına mı söveceğini bilemedi. Dükkanın elektriğini ödemişti. Evde fazla oyalanmamaya ve kapağı hemen dükkana atmaya karar verdi. O üç çubuklulardan bir tane de orada vardı. Yatağının ayak ucundaki kalın örgü şalına sarındı ve kalktı. Elini yüzünü yıkadıktan sonra kurulanırken Lavabonun üstünde sırları dökülmüş eski aynada yüzünü inceledi. 3 gün önce dudağının kenarında çıkan ve geçmemek için direnen uçuğu dışında kayda değer bir değişiklik yoktu. Aynı iri ela gözler, aynı çıkık elmacık kemikleri, aynı uzunlukta fakat artık 5 aydır kılık değiştirmiş, kahverengiye bürünmüş dalgalı saçlar. Gözler daha sonra yeşile dönüşecekti, lenslerini takar takmaz. Hayal herhangi bir gün, herhangi bir yerde ve aniden yatağına girdiği erkeklerden biri tarafından tanınmak korkusuyla yaşayan biriydi. Kaşları eskiye göre daha kalındı artık. İp gibi incecik aldırmıyordu onları. Gece uyku tutmamış, neredeyse sabaha kadar mum ışığında kitap okumuştu. Gözlerinin altında oluşmuş mor halkalar canını sıktı. Mutfağa gitti. Bir patates alıp soydu ve 2 dilim çıkarıp göz altlarına bastırdı. Her zaman işe yarardı bu. O ve diğer kızlar buna benzer halkalarla çıkamazlardı müşterinin karşısına. Doğudaki pavyonlarda patronlar böyle incelikli işlere dikkat etmezlerdi ama İstanbul'a geçtikten sonra hangi pavyona girse konsomatrislerin çok bakımlı, hatta neredeyse bebek gibi olmalarının beklendiğini görmüştü. Beklemek? Güldü. Emretmek daha doğru bir sözcüktü. İşte İstanbul gecelerinde öğrenmişti bu çeşit hileleri. Çiğ patates hem gözaltı halkalarını giderirdi hem de yanağa iyi gelirdi. Birkaç kızın gönderildikleri müşteriden kolunda ya da sırtında sigara yanıklarıyla döndüğü olmuştu. Bu bilgi de oradandı. Hastane yerine önce çiğ patates, ileri vadede de tahin yağı. Patron için en ucuz, en gizli ve en net çözüm. Önce duanın hayali gelmişti. Şimdi de tiksindiren hatıralar ard arda sıralanmış. Daha gün başlarken asabı iyice bozulmuştu. Bir müzik açıp bu saldırıdan kurtulmak istedi. Patatesleri kenara bırakıp hemen salona koştu. Radyonun düğmesine bastı. Ve tabii ardından da küfrü. Elektrik kesik, aptal. Paravanın arkasına geçti. Geceliğini çıkarıp attı. Paravanın üstünde asılı duran sütyenini alıp taktı ve kopçalarını bağladı. Elini daldırdı ve hala iyi durumda olduklarına her sabah şaşırdığı göğüslerini sütyenin kuplarına düzgünce oturttu. Siyah uzun eteğini ve aynı renk boğazlı kazağını geçirdi üstüne. Yatağın ucuna ilişti. Dün gece çıkarıp attığı külotlu çorabını buldu ve çorabın önce bir bacağını sonra diğerini burunlarına kadar avcunun içinde toplayıp sırasıyla her iki ayağını da yerleştirdi ve yavaşça çekti. Çorap iyice otursun diye bir iki kez zıpladı ve az önce kalçalarına topladığı eteği dizlerine indirdi. Lavaboya geçti. Dişlerini fırçaladı, yüzünü pudraladı, gözlerine kalem çekti, kirpiklerini maskarayla boyadı ve allık sürdü elmacıklarına. Çizmelerini ve montunu giydi. Son kez aynaya baktı. Güzel görünüyordu. Bu kahverengi saçlar, gri yeşil gözler ve hafif makyajla hayatı biraz ağır yaşamış, yaşıtı pek çok kadından farkı yoktu. Tabii damarına basılmadığı ve küfretmek zorunda hissetmediği sürece. Gülümsedi. Bu huyundan vazgeçemiyor, öyle anlarda kendine bir türlü engel olamıyordu. Çantasını omzuna taktığı gibi kapının üstündeki anahtarı yuvasından çekti ve kapıyı çarpıp çıktı. Sokağa çıkar çıkmaz elini çantasına daldırdı. Paketi bulup çıkardı ve arkasına 2 kez sertçe vurdu. Paketten dışarı fırlayan sigaralardan birini 2 dişinin arasına kıstırıp çekti ve dudaklarının arasına aldı. Yürürken çantasının içinde çakmağını aramaya devam ediyordu. Önüne bakmadığı için 3-4 kez tökezledi, her seferinde sövdü ve sonunda çakmağı bulup sigarasını yaktı. Pavyon yıllarında edindiği ve buraya yerleştikten sonra bırakmaya gerek görmediği tek alışkanlığı buydu. Sokakta yürürken sigara içmek. İzmir, sokakta sigara içen kadını taşıyabilen, onu dışlamayan belki de tek şehirdi. En azından Alsancak öyleydi. Ancak bunu yaptığında işte az önceki gibi paketin içinden dişleriyle çekip aldığı sigarayı özgürce yaktığında yaşamıyordu o acıklı kişilik bölünmesini. Hem eski hem yeni hayal olabiliyordu. Bir sigara içimi kadar bir süre için bile olsa kendisi olabiliyordu. Kısıtlanmıyor, önünde demir parmaklıkları hissetmiyor, kendisiyle barışabiliyordu. Sırf bu sebeple sigarayı ömrünce bırakmayıp kanserin en rezil, en sefil şekliyle ölmeye bile razı olabilirdi. Şehre gelir gelmez gözlemlediği ve fark etmekten büyük mutluluk duyduğu ilk detay bu olmuştu. dumanı dışarı savururken tıpkı aynadaki aksine gülümsediği gibi mutlulukla gülümsedi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne kıvrıldı. Cadde canlanmaya başlamıştı. Dükkanlar açılmış, temizlik başlamış, hatta kimisine çoktan bitmişti bile. Fırının önünde durdu. İki boyoz, bir de haşlanmış yumurta aldı. Cüzdanı çantasına attı ve sonra saatine baktı. 9'a yaklaşıyordu. Dükkanın bulunduğu sokağa kıvrıldı. Daha 10-15 adım atmıştı ki kulağında bir müzik çalındı. Bir koroydu bu. Sabahın bu saati için çok üzünlüydü. Sanki cenaze vardı da bir kilise dolusu insan sokağa dökülmüştü. Pürüzsüz, huzursuz edecek kadar gizemli ve alışılmadık bir müzik. Adımlarını yavaşlattı. İyice kulak kabarttı. Kendi dükkanının hemen karşısındaki bilgisayarcıdan geldiğini sandı. Oradan gelmiyordu. Sahaf? Hayır. Muharrem abi çalsa çalsa Müzeyyen Senar şarkıları çalardı. O da ancak akşama doğru ve üst üste dizdiği kalın kitaplardan yarattığı sehpaya bir kadeh rakı koyduğu zaman. Kendi dükkanının önünde durdu. Müzik neredeyse oradan geliyormuşçasına yakındı. Şaşırdı. Montunun cebinden anahtarlarını çıkardı ve kilidi açtı. Kapı açıldı. Toz. İçeri girmedi ve başını bitişindeki dükkana doğru uzattı. Hemen bitişindeki o dükkanda semtin konsomatrisleri ve pavyonlarında çalışan kadınları için seksi iç çamaşırları satan paçoz tezgahtar kız böyle bir müziği dinliyor olamazdı çünkü o koca gün bağırta bağırta pop müzik çalardı. O sıralarda ise eski manken yeni şarkıcı kadının o her yerde çalınan şarkısını çalıyordu. Hatta hayal. Her gün defalarca kafasına kakılırcasına dinletildiği için şarkının sözlerini farkına varmadan ezberlemişti bile. Herkes hak ettiği gibi yaşıyor. Senin gibiler çabuk unutuluyor. Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor, bende yaslar kısa sürüyor. Eğlenceliydi aslında. Oysa o an duyduğu müzik bu bambaşkaydı. Dükkanın önünde durdu. Kapısı açıktı, evet. Müzik oradan geliyordu. Çamaşır satan kızın ve vitrindeki iç çamaşırlarının yerinde yerler esiyordu ve henüz tam yerleşmemiş, her şeyin kutular içinde olduğu, bu sebeple ne satılacağından emin olamadığı dükkanın arka tarafında iki adam ayakta durmuşlar ve hararetli bir şekilde bir şeyler konuşuyorlardı. Öyle aptalca bakmak istemeyip kendi dükkanına geçmeye karar verdiği an adamlardan biri "Eyvallah abi, merak etme" diyerek çıktı. Onu geçirmek için kapıya çıkan diğer adam Hayal'i gördü. Kapıda öylece duraksadığını fark edip gülümsedi ve başıyla selam verdi. Hayal artık kuru bir selam verip gidemezdi. "Merhaba" dedi. "Merhaba, günaydın. Pardon, siz burada birkaç saat önce taşındım." "Fakat dün çamaşırcıydı burası." "Boşalacaktı. Bekliyordum." "Öyle aniden bir gece içinde olunca şaşırdım, kusura bakmayın." "Tahmin ederim" deyip gülümsedi adam. 1.90'a yakındı boyu. Sarıya dönük kumraldı ve dalgalı saçları darmadağındı. Mavi gözleri yorgun bakıyordu ve en az 3 çiğ patatese ihtiyaç duyuyordu gözaltı torbaları. Kaba olmaktan uzak, zarif bir bıyığı vardı ve ona çok yakışmıştı. Soğuğa inat, üstüne tiril tiril bir keten gömlek giymişti. Bir eli salaş spor pantolonun cebindeydi ve hoş, çok hoş görünüyordu. Cebinde olmayan elinin bir parmağıyla alnını kaşıyarak cevap verdi. "Buralarda boş dükkan bulmak kolay değilmiş. Epeyce araştırdım ve madem öyle dedim, peşine düş ve boşalmak üzere olanı yakala. Nasıl?" "Hayal, çok iyi yapmışsınız. Hoş geldiniz. Ben dükkan komşunuzum." "Hayal" dedi ve elini adama uzattı. Adam uzatılan ile sıkıca kavradı, sıktı ve gülümsedi. "Memnun oldum Hayal. Ne güzel ismin var. Ben de Ilgaz. Sabah mallar indirilirken vitrinden içeri baktım ve mest oldum doğrusu. Harika parçalar var içeride." "Gerçi buralarda bana huysuz derler ama yine de teşekkür ederim. O halde işlerinizi hallettikten sonra bir kahve içmeye beklerim. Hem dükkandaki parçaları yakından incelemiş olursunuz." "Aslına bakarsan açım ben, huysuz. Kamyonet kapıya o kadar erken dayanınca bir şey yemeye vaktim olmadı." Hayal elinde tuttuğu poşeti işaret ederek "iki boyozum ve bir de yumurtam var" dedi. "Neyin var, neyin var?" "Boyoz, bir çeşit börek. İki tane mi dedin?" "Evet, yetmez." Hayal bir kahkaha atmış ve anında utanmıştı. "Kahkaha atmayacaksın. Atmayacaksın, anladın mı? kimseye o leş gibi hayattan gelme olduğunu hissettirmeyeceksin. Oysa düşündüğü kadar şuh değildi kahkahası. İçtendi, çocuksuydu. Şuh kahkahalar atmak için programlanmış biri olduğu için içten kahkahalarıyla yapmacık olanları birbirinden ayıramayacak kadar korkuluydu yalnızca. Saygın olmayı ciddi olmakla eş tutuyordu. O, içinden kendine bunca kızarken Ilgaz onun kahkahasını çok içten bulmuş ve ona katılmıştı. Onları nereden aldın? Caddeye çıkınca solda, az ilerideki fırından. Hayal dağılmıştı. Hem kahkahası için kendine kızmıştı hem de adamın bu rahat tavrı onu büyülemişti. Adamın karşısında rahat konuşamıyor, kendine daha da çok kızıyordu. Ben hemen birkaç tane daha alıp geliyorum. Sen de bize çay söyle o zaman. Anlaştık, dedi ve gülümsedi. Adam fırına gitmek üzere dönmüştü ki bir iki adım attıktan sonra aniden durdu ve geriye, hayale doğru döndü yeniden. Hayal hala orada kıpırdamadan duruyor, onu uzaklaşırken arkadan izliyordu ve adama bu şekilde yakalandı. Üç çubuklum benim, seni anlıyorum. Elektriği alınca kızarıyorsun ancak o zaman. Ne diyecektim fırına ben? Nasıl yani? Beyaz, bayaz, boza, yok artık değil mi? Ya ben bu sözcüğü önceden de duymuştum aslında, gülüyordu adam. Demin garip bir şey söyledin, neydi o böreğimsi şey? Boyoz, dedi hayal ve ikinci kahkahayı koyuverdi. Ben de ilk bu tepkiyi vermiştim, İzmirli değilsiniz siz de. İstanbul, ya sen? İstanbul'dan geldim ben de ama oralı değilim. Mersin, evet Mersinliyim ben. Anladım, geliyorum hemen. Ilgaz Bey, Ilgaz kısaca, tamam mı? Tamam, ya unutmadan sorayım, ben sizin, yani beni sizin dükkana çeken dinlediğiniz müzikti, daha önce duymadığım bir şeydi. Yani çamaşırcı kızın hiç çalmadığı ve benim de hiç dinlemediğim tür bir şey. Neydi Allah aşkına o? Aa, o mu? Dedi ve yine gülümsedi. Bembeyazdı dişleri. Adama aşık olmuştu bir anda ilk görüşte. Hayır, ilk görüşünün 5. dakikasında. Aşık falan olma salak. Aşağılanacaksın. Belki artık dayak yemeyeceksin. Belki artık sürülmeyeceksin. Belki artık bileğinden bağımsızmış gibi duran ellerini birer kukla gibi sallayarak bak güzelim diye başlayan cümleler kurmak için sabırsızlanan kadınlar olmayacak etrafında ama değil mi ki sen bir pavyon, hatta dürüst ol lütfen, bir hayat kadınıydın. Aşağılanmamak için hep saklanacaksın. İşte oldu. Tam 20 yıl sonra yeniden. Hadi merhaba de yeni sırrına. Ona da kaçmayacaksın ama değil mi? Son seferinde ne olduğunu unuttun mu? Satıldın. İç sesi bunları söylerken bir diğer ses yalvarıyordu karnının tam ortasında ve sonra karşılıklı konuşmaya başladılar. Lütfen bekar olsun. Lütfen hep öyle gülümsesin. Lütfen zengin olmasın. Lütfen beni aşağılamasın. Lütfen biri olmasın hayatında. Lütfen beni sevsin. Dua yok. Hayır, dua var Allah'ın belası. Bu adam için 5 vakit sakız bile çiğneyebilirim. Ilgaz, hayalin iç sesiyle giriştiği kavgadan habersiz, soruyu çoktan cevaplamış ve dönmüş gidiyordu. Hayal, adamın verdiği cevabı da sokağa girdiği an duyduğu ve onu çok etkileyen müziği de unutup gitmişti. Ilgaz geri dönüp de aniden ne dediğini sorsa tekrarlayamazdı aynı sözcüğü. Çünkü onu dinlememişti. Mosa. Hayır, Losa. Yo, hayır, Rosa. Başını duyamadığı sözcük böyle bir şeydi. Aman, bana ne? Her şey silinmişti. O harika müzik bile. Diline takılmış kalmış o pop parçasının aklında kalan nakaratını mırıldanmaya başladı dükkana girerken. Kaç aydır ilk kez yüzüm gülüyor. Bende yaslar kısa sürüyor. İç sesiyle ise gecikmemiş, başlamıştı konuşmaya. Mersinlisin öyle mi? Neyiyle meşhurdur diye sorsa ne diyeceksin peki? İsmini 10 kez duyup da bir kez bile gidemediğin viran şehirden mi söz edeceksin adama? Yoksa kerhanesinden mi? Ayrım sonu. Sayfa 55.